Ayrım 7. Halk Çocuğu Hakan Aygün. Sayfa 95. 3. Bölüm. 2015 Haziran'ından 1 Kasım seçimine bir garip halk dönemi. Yerinde sayan CHP dönemi. 2015 Haziran'daki genel seçimlerde de tahmin ettiğimiz gibi düşüş sürdü. AKP %40 küsura inmiş, tek başına iktidarı kaybetmişti. Koalisyon görünüyordu. AKP için artık çöküş sürecekti. Ama CHP yaygın kanıya göre yerinde sayıyordu. %25'in biraz altında kalmıştı. 5 ay sonra yenilenen seçimlerde de %25'in biraz üzerinde alacaktı. Yani ne yapsa, ne edilse yerinde sayıyordu. Sadece Atatürkçülükle, laikçilikle olmaz deniliyordu. CHP tüm partilerin taklit ettiği ekonomik vaatler geliştiriyordu. Kutuplaşmadan kaçmak gerekiyor deniliyordu. CHP önce Türkiye yaklaşımını geliştiriyordu. Say say bitmez. Artık kimse de CHP'ye verecek akıl kalmamıştı. AKP'liler dahil kimse CHP'ye, ah o eski CHP var ya, o eski CHP, muhabbetlerinden başka diyecek laf bulamıyordu. Sözün bittiği yerdeydik ama CHP'nin çilesi bitmiyordu. Haziran 2015 genel seçimleri sonrasındaki çok konuşulacak 5 aylık dönemi de CHP'nin medyadaki gözleri Halk TV'den görerek yaşadım. 2015'te Türkiye siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez bir genel seçim, yeni bir seçim doğurdu. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a bir başka mucize gerçekleşti. Tek başına iktidarı kaybeden AKP, inanılmaz bir geri dönüş yaşadı. Haziran 2015 seçiminde %24.95, Kasım 2015 seçiminde %25.4 alan CHP ise yaygın görüşe göre yerinde sayarak aslında başarısız oldu. Peki hep beraber yaşadığımız 5 ayda ne olmuştu da AKP 9 puan artarak %49.38 oy almıştı? Asıl çöken başkanlık hayalleri içindeki Erdoğan'dı. Sıra AKP'ye de geliyor gibiydi. İşte Halk TV'de yaptığım analizler ışığında gün be gün 5 aylık şeyi anlatmaya çalışacağım. Tabii yine öncelikle CHP penceresinden. Tam CHP'ye yükselme şansı doğmuşken terör harıl harıl AKP için çalıştı. 7 Haziran 2015'e kadar olan manzarayı Erdoğan'ın başkanlık ihtiraslarının ve AKP'nin tek başına iktidarını çökeceğini öngören Çöküş adlı kitabımda anlatmıştım. 7 Haziran'ın hemen öncesindeki son bir ayı da bu kitabın ikinci bölümünde özetledim. Sonrasını 7 Haziran'da hep beraber gördük. Erdoğan çökmüştü. Tek başına iktidarı yitiren AKP için çöküş başlamıştı. Ama ne olduysa oldu, hep uyarısını yaptığımız gibi PKK barajı geçince AKP'nin tek başına iktidar hayallerini çökerten HDP'nin de Türkiye'lileşmenin de üzerinden silindir gibi geçti. Seçimden bir hafta sonra PKK terörü yıllarca aranın ardından başladı. Genel seçimlerden başarıyla çıkan HDP bir anda etkisiz parti haline geldi. PKK'nın saldırıları karşısında PKK'nın hiç günahı yokmuşçasına deve kuşu gibi kafalarını kuma gömen aydınlar madara oldu. Çünkü uyarmıştık. Aman siyasal İslamcılara, bir zamanlar yapıp cezasını çektiğiniz gibi PKK'ya, Kürt milliyetçilerine de pozitif ayrımcılık yapmayın. AKP gibi şımarırlar, başınıza çıkarlar demiştik. Aman aman, bu sefer farklı. PKK doğuda Türklere saldırdıkça batıda da kontrolden çıkan Türkler kimi yakalarsa saldıracak, komşu avı başlayacak demiştik. Tüm bunlar etki tepki meselesidir dedik. Aman ha, sakın ha dedik. Maalesef koktuklarımız bir bir olmaya başladı. Yani ne olacaktı eninde sonunda, ne bekleniyordu ki? PKK istediği gibi saldıracak, faşizm de sınır tanımayacak da dinci faşistlerin eli kolu rahat mı duracaktı? PKK terörüyle birlikte HDP binalarına saldırı var, Kürt avı var diye sızlanmalar da başladı. Oysa şımarmayın, PKK'yı şımartmayın, iş buraya varır diye yalvarmıştık. Terörün ve karşı şiddetin yolunu PKK açtı ama PKK'yı cesaretlendiren sözde aydınlardan da cesaret bularak açtı. Adam gibi PKK'nın faşist katliamlarının karşısında durulamadı. Faşist dinci ırkçı örgütlenmeler faşist ırkçı PKK saldırılarına karşı kendi faşist saldırılarına başladı. Hadi bunlara da PKK'ya yaptığınız gibi empati yapın, hadi bunları da PKK'yı karşıladığınız gibi anlayışla karşılayın. Ah az gelişmiş ülkemin az gelişmiş aydınları, ah! Türkiye, PKK ve AKP adlı iki şiddet yanlısı örgütün arasına sıkıştı, dedik. Bir ara şiddet yanlısı AKP yandaşları Hürriyet gazetesine ve yazarlarına neredeyse gün aşırı saldırdı. Var mı PKK'dan bir farkları? Nasıl bu işi sadece PKK'ya yıkarak kurtulamazsınız, sadece AKP'ye yıkarak da kurtulamazsınız? AKP'liler içinde durum aynı. HDP'liler için de durum aynı. Yok birbirinizden farkınız. Tamam, Tayyip Erdoğan azdırdı ve seçimlerde milliyetçi oyları kapıp başarı kazanmak için kan istiyor ama hırsızın hiç mi suçu yok? Silahları ilk ateşleyen yine PKK olmadı mı? Hem de HDP büyük seçim başarısı kazanmışken. Hadi AKP ve Erdoğan suçlu, tahrik ediyor, halkı oyuna getirmeye çalışıyor. PKK da oyuna gelmeseydi be kardeşim. Onun için mi açılım süreci boyunca silah yığınağı yaptı, dağa taşa mayın yerleştirdi? Hadi canım sizde. Katil bunlar, katil. Katile bahane lazım. Çift şapkalı Demirel'i anlamak. Müzmin muhalifi CHP'ye oy vererek öldü. Şapkasını hiç kaptırmadı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 10 gün sonra Demirel'i kaybettik. Demirel hasta yatağından AKP'nin tek başına iktidardan düştüğünü takip etmiş, ferahlamıştı. Sonrasındakileri göremeden aramızdan ayrıldı. Demirel'le bir gazeteci olarak pek çok kez bir araya geldim. Benim gazeteciliğimin ilk yılları Demirel'in 12 Eylül darbesinin ardından yeniden iktidara dönüş yıllarıydı. 12 Eylül öncesi solcu gençlik yıllarımda uzaktan bakınca pek sevmezdim Demirel'i. İnsanların dini duygularını sömüren bir politikacı olarak bakardım. Ne bileyim işte, zaten köydeki çocukluğunda Nur talebeliği vardı. Sol cenahtan bakılınca Nurcu Morrison Süleyman'dı o. Hem dinci hem de Amerikancı. Halka da kendisini çoban sülü ve baba diye yutturuyordu. Oysa çift şapkası vardı. Biraz halkın gördüğü, biraz benim gördüğüm, hepsinden bir parça vardı onda. O Türkiye gibiydi. Başbakan olduğunda basın toplantılarını izlerdim. Ama kendisini ilk yakından tanımam, Mevhibe İnönü'nün vefat ettiği gece Pembe Köşk'te oldu. Nazmiye Hanım'la taziyeye Pembe Köşk'e geldi. O zamanlar gazetecilere tüm kapılar açıktı. Ben de taziye evinin içindeydim. Öyle başbakanlık koruma terörü falan yoktu. Demirel çifti de çat kapı geliverdi. Hiç unutmam, Nazmiye Hanım sular da akmıyormuş gibi tuhaf bir laf etti. Anadolu kadınları cenaze evinde bile böyle şeylere dikkat eder. Ama başbakan eşliği yapmış Nazmiye Hanım da bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama Demirel inanılmaz bir adamdı. Hiç bozuntuya vermeden gel Nazmiye dedi. Aldı onu, üst kata çıktı. Daha sonra başbakan olduğunda bir açılış için Isparta'ya gittiğimizde doğup büyüdüğü İslamköy'e de gittik. Sabah kendi evinde Nazmiye Hanım'la beraber biz muhabirlere kahvaltı ikram etti. Öyle dobra dobraydı ki tanıdıkça sevimlileşiyordu. Ama ben yine bir başka ayrıntıya takıldım. Nazmiye Hanım'daki o yıllarda teşhisi konulmamış hastalığın belirtileri artarak sürüyordu. Yine çok tuhaf laflar etti. Demirel tamam Nazmiye deyip kibarca susturdu ama onu kırmamak için de epeyce konuşmasına izin verdi. Hayran kalmıştım. Eşi Alzheimer'ın ilk belirtilerini veriyordu ama siyaseten riskli, eşiyle medya dahil her ortamda beraber bulunmaktan kaçmıyordu. Belki hep yanında kontrolde tutmak istediğinden, belki de neyse ne işte. Demirel'e ilk kez içimin ısındığını fark ettim. Zor günde de sevdiklerinin yanında olmayı, onları taşımayı biliyordu. Gerçi el sıkmayı otomatiğe bağlamıştı. Her gün yüzlerce insanın elini tek tek yüzlerine bakmaya yetişemeyerek sıkıyordu. Öyle bir popülist sahte tarafı da var gibiydi ama gittiğimiz her değişik il ziyaretinde en az 10-15 sıradan vatandaşı ismiyle selamlayacak kadar tanıması da laf olsun diye halkçılık yapmadığının, insan sevgisinin içinden geldiğinin de göstergesiydi. Her gittiği yerde simgesi olmuş föt şapkasından 3-5 tane dağıtıyordu. Başındaki şapkasını talep eden vatandaşlara şapka yetiştiremiyordu. Şapkasının mana ve öneminin de bir öyküsü vardı. Henüz lider olmadığı yıllarda gencecik bir siyasetçiyken Adalet Partisi binası saldırıya uğradığında partisinden istifa etmesi, yıllarca korkudan şapkasını aldı kaçtı ya da şapkasını bırakıp kaçtı propagandasına yol açmıştı. Keza her ikisinde de başbakan olduğu 12 Mart askeri müdahalesinde ve 12 Eylül darbesinde de direnmemesi hakkındaki hep şapkayı alıp ya da bırakıp kaçıyor dedikodularının iyice yerleşmesine yol açmıştı. Benim tanıdığım yıllarda Demirel şapkasını alıp ya da bırakıp kaçıyor polemiğini şöyle bir çözüm bulmuştu. Başındaki kendi asıl fötü şapkasını asla kimseye vermiyor, yani hiçbir yere bırakmıyordu. Ama yanında ekstradan kullanıyormuş gibi yaptığı şapkaları da gittiği yerlerde arzu eden seçmene bırakıyordu. Yani şapkasını hem bırakmıyor hem de bırakıyordu. Muhteşem bir çözümdü. Tam Demirel'in karakterini anlatıyordu. Yani hep şapkası kontrolü altındaydı. Her zaman iki şapkası vardı. Tam Demirel işte. Bir keresinde bir vatandaş Demirel'in bu ince hassasiyetini bilmediğinden direkt kafasındaki şapkayı kapmaya çalıştı. Öyle bir kızıp şapkasını geri kaptı ki vatandaş da şaşırdı. Tüm Türkiye'de şaşırdı. Şapkayı kaptırmam diye de fırçasını öyle bir attı ki Belli ki şapkayı kaptırmama konusunda çok hassastı. Hep şapkayı bırakıyormuş gibi yapıyordu ama asla bırakmıyordu. Ölene kadar da bırakmadı. Bu nükteden adamı sevmeye başlamıştım. DYP-SYP koalisyonu ile 12 Eylül öncesinden kalma sağ-sol takıntılarını yıktı. Özal'ın ANAP'ına karşı o dönemde Demirel'in yaptığını keşke şimdi muhalefet partileri AKP'ye karşı yapmayı başarsalar. Yıllar içinde hele de 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı sürecindeki beni şaşırtan tavrıyla da iyice anladım ki 1970'lerde Nur talebesi ve din sömürücüsü diye baktığım Demirel başka biriydi. Evet, muhafazakarlığı sömürmüştü ama kontrol altında tutmuştu. Aslında fazlasıyla liberal ve hoşgörülüydü, demokrattı, kendisini sevmeyen gazetecilere bile tahammül edebilirdi. Tabii Demirel'in Türkiye'de hep Pandora'nın kutusunun içinde bekleyen, dinciliği sömürmekten çok kontrol altında tutan bir paratoner olduğunu anlamam için, kafadan din mezhep sömürücüsü Erdoğan'la tanışmamız gerekti. Demirel sadece Pandora'nın kutusunun açılmamasını sağlamaya çalışıyordu ve galiba bu da Türkiye için önemli bir gereklilikti. Şimdi Demirel'i çok daha iyi anlıyorum. Demirel'le bir kez özel röportaj yaptım. O da özel televizyonculuğun ilk yıllarında benim de gazetecilikten televizyonculuğa geçmemle. Yine muhteşem ironik bir laf etmişti. 9. senfoniyi Dinar Bandosu da çalar, Berlin Filarmoni Orkestrası da diye. Aslında her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır demek istiyordu. Dinar'a gittim. Dinar Bandosu'na 9. senfoniyi çaldırıp videoya çektim. Getirdim, Başbakanlık'ta Demirel'e seyrettirdim. Kahkahalar içinde izledi. Sonra da o dönem çalıştığım özel TV kanalı için Dinar Bandosu muhabbetiyle sınırlı, gırgır ötesi bir röportaj yaptık. Yayınlandığında da çok beğenildi. O sırada fark ettim ki Demirel çok sade bir başbakandı. Hala eski düzen çalışıyordu. Mesela röportaj sırasında içeri o dönem DPT müsteşarı olan İlhan Kesici girdi. Demirel, söyle bakalım İlhan, Merkez Bankası'nda ne kadar dövizimiz var diye tek tek sorarak koskoca Türkiye'nin kasasındaki son durumları el yazısıyla bir kağıda not etti. Sonra da birkaç talimat verdi. Yani her gün Nazmiye Hanım'la kahvaltı yapar gibi akşamüstü İlhan Kesici'yi yanına çağırıp devletin günlük cirosunu alıyordu. Zannedersiniz bakkal dükkanı işletiyor. Çok hoşuma gitmişti, çok doğaldı. Öyle alışmıştı bir kere. Demirel aramızdan ayrılmadan önce sevgili Nazmiye'sini de kaybetti. Hayatı boyunca tüm medyadan tek ricası olmuştu. Onu da kendi söylemedi, hissettirdi. Ankara'da özel bir hastanede yatan, haftada birkaç gün ziyaret ettiği Nazmiye'sinin hastalığının haber konusu yapılmasını istemiyordu. Medyada söz birliği etmişçesine Nazmiye Hanım'ın durumuna ve hastalığına girmedi. Demirel'e otomatik bir saygı gösterildi. Maalesef Nazmiye'sinin ölümünü yaşadı. Artık bu dünyada kalmak için çok fazla nedeni kalmamıştı. Demirel muhteşem bir final yaptı. Kuşkusuz her fani gibi doğruları ve yanlışları vardı. Ama bugün arkasından üzülmeyecek tek Allah'ın kulu yok. Herkesin sevdiği bir figür olarak aramızdan ayrıldı. Siyasete girdiğinde CHP'nin Yılmaz muhalifiydi. Hayata ise siyasi hayatındaki en büyük rakibi, CHP'ye oy vermeye başlamış bir devlet adamı olarak veda etti. Ne de olsa her daim bir şapka yedeklemesi vardı. Evet, Demirel gerçekten hep çift şapkalıydı. Biri kendi için hiç bırakmamak, hep alıp götürmek üzere, diğeri gerektiğinde giderken bırakmak üzere. Bir şapkasını yanında götürdü, diğerini bize bıraktı. Allah rahmet eylesin, onu da çok özleyeceğiz. CHP yani sağduyu %50 olmadıkça artık bu ülkeye huzur yok. 7 Haziran'dan çıkıp 1 Kasım seçimine koşar adım gittiğimizi henüz anlayamadığımız yaz ayları. Soylu, şerefli şehit aileleri her şehit cenazesinde AKP'ye Erdoğan'ı öfke yağdırıyor. AKP'li bakanları yuhalıyor. AKP'nin kirli seçim oyununun farkına varmış, karşı çıkıyorlar. 400 vekil için yüzlerce insan ölüyor diye bas bas bağırıyorlar. PKK severler bu şehit ailelerine bayılıyor da niye aynı tepkiyi PKK'ya gösteremiyor? Sadece şehit aileleri tepki göstersin de PKK'nın ekmeğine yağ sürülsün derdinde misiniz? Nerede sizin onurunuz? Nerede sizin insanlığınız? Oğlunu PKK öldüren şehit ailesindeki vicdan niye sizde yok? Hep böyle devam eder mi sanıyorsunuz? Şehit ailelerinin AKP'ye gösterdiği tepkiyi HDP'liler de PKK'ya gösteremedikçe AKP'ye yönelik tüm tepkiler maalesef giderek kendilerine yönelik şiddete dönüşecektir. Siz sanıyor musunuz ki AKP'ye bağıran şehit ailesi PKK'yı haklı buluyor? Hayır. AKP bir gün ortadan kalkacak, aklı başında bir iktidarımız elbet olacak. İşte o gün PKK şehit ailesinin öfkesiyle yine baş başa kalacaktır. Bundan kaçış var mı sanıyorsunuz? Bu insanlar şehitlerini öldürenlere tepki gösterilmedikçe sizinle komşuluk yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü komşu komşusunun cenazesine sevinmez. Sözde aydınların PKK hoşgörüsünün de Erdoğan'ın 400 vekil sevdasının da ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Ve birkaç gündür başlayan HDP'lilere yönelik saldırılar. Sadece Kürt diye masum insanlara saldırılması. Nasıl Erdoğan PKK'yı azdırdıysa bu sivillere yönelik saldırıları düzenleyenleri de PKK azdırdı. Al birini, vur diğerini. Senin bahanen Erdoğan ise bu saldırganların bahanesi de PKK. Seninki bahane ise onunki de bahane. Ne diyeceksiniz? Hay sizin hepinizin bahanesine. Bizim çifte standardımız yok. Çünkü ya Allah ya Bismillah nidalarıyla düzenlenen saldırılardaki ölen, yaralanan, yakılan, yıkılan da Müslüman ve bu ülkenin evladı Allahu Ekber diye bağırıp Müslüman kafası kesen IŞİD'lilere benziyor bu saldırganlarda. Manavgat'taki iç savaş provasında ölen gencimizin katili de bellidir. Irkçı, dinci, faşist kafa. Bu kafa bazen PKK'lı görüntüsüyle karşımıza çıkar, bazen AKP'li görüntüsüyle. Bu kafalar dün Güneydoğu'da AKP binalarına saldırıyorlardı, bugünse Batı'da HDP binalarına. Kafalar aynı kafa, her iki kafada da aynı akılsızlık var. Al birini, vur öbürüne. Cumhuriyete kuruluşundan bu yana düşman, biri dinci, diğeri bölücü, düşman kardeşlerin kirli savaşına dur demenin tek yolu bu. Hala anlayamadınız mı? Ve tüm bunlara karşı sağduyuyu elden bırakmayan tek parti olan CHP'ye de işi bulaştırmak istiyorlar. CHP binalarına, CHP'li yöneticilere de fırsat bu fırsat diye saldırıyorlar. Bunlar da ülkücü görünümlü AKP yandaşı faşistler. AKP'yi battıkça saldıracak yer arıyorlar. Bunlar Hürriyet gazetesine saldıranlar. Bunlar Erdoğan'ın seçim kampanyasında MHP'den oy çalmak için kurmaya çalıştığı dinci milliyetçi ittifakın şapşal askerleri. Çünkü CHP şu anda bu ülkeyi karıştırmak isteyenlerin önündeki en büyük engel. Bu yüzden sağa sola saldıranlar arada CHP'ye saldırıp beğenmedikleri tarafla örtüştürmek istiyorlar. Rahatsızlar, rahatsız. CHP'nin orta yol aramasından rahatsızlar, sağduyudan rahatsızlar. Tüm Türkiye artık şunu anlamalı. Eskiden Türkiye'nin rahatlaması için herkese eşit mesafede duran, ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya karşı çıkan, parlamentodaki tüm partilerle sağlıklı diyalog kurabilen tek parti olan CHP, %30'ları, %35'leri bulmalı diyorduk, artık o şans kayboldu. Gelinen noktada ezici çoğunluk CHP'deki sağduyunun arkasında birleşmezse Türkiye'nin sonu iyi değil. Çünkü sağduyulu olmak zorundayız. Bu halkın en azından %50'den fazlası sağduyulu olursa kışkırtıcılara dur diyebiliriz. Türkiye'nin gidişatına dur diyebiliriz. Allah aşkına AKP'sine oy veren, MHP'sine oy veren, HDP'sine oy veren yetki sadece sizin oy verdiğiniz partiye geçerse ülkeyi bütünleştiremeyeceğini, toplumsal uzlaşmayı sağlamanın sadece CHP'nin elinde olduğunu görmüyor musunuz? Bence şimdi kesinlikle sağduyu zamanı, yani kesinlikle CHP zamanı. 7. ayrımın sonu sayfa 108.